Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Seher ilallah'ta yardımcı olan bazı faktörleri anlatmıştık. Bunlardan birisi toplanmak idi. Toplanmayan kimselerin seyri gerçekleştirmesi çok zordur. Birçok insan için hatta mümkün değildir. Hele böylesi bir zamanda çok daha da zorlaşmıştır. Yani bir topluluğun içerisinde yerini almadan, onlarla birlikte yürümeden Allah'a doğru yürümek, cemaatsız bir şekilde, arkadaşsız bir şekilde Allah'a doğru yürümek neredeyse imkansız hale gelmiştir. Bu arada bir de inşaat, yani ilahiler, ezgiler, nameli şiirler, bunların da seyrin gerçekleşmesinde, insanın bir takım duygularının kabarmasında, bir takım duyguları tatmasında önemli olduğu tasavvufta kabul edilmektedir. Yani bazı duyguları tatmak lazım. Demek ki o duyguları harekete geçiren böylesi nameli şiirler oluyor. Mesela diyelim ki acıyı tatmak için insanın başına bir acı bir olay gelmesi gerekiyor. O duyguları tahrik oluyor. O duygularının varlığının farkına varıyor. Mesela sevinç verici bir olayın olması durumunda insan kendinde olan o gibi duyguların farkına varmış oluyor. Can sıkıcı bir olay mesela olduğunda canı sıkılıyor. O duygularının farkına varıyor. Öfkelendiği zaman öfkesinin farkına varıyor. Bunun gibi böyle bir takım duygularımız var. Bu duygularımızın canlanması bir takım olaylara bağlı demek ki. Yani o olaylar olmadan o duygular canlanmıyor. Mesela diyelim ki insanda şecaat varsa bile bu şecaatin ortaya çıkması için bir olay lazım. Mesela çok sakin bir hayat yaşıyorsa sürekli, şecaatli bir insan bile olsa şecaatini ortaya koyamaz. O duyguları da tadamaz, kendinde onun olduğunun farkına da varamaz. Gerek zayıf noktalarımızın, gerekse güçlü noktalarımızın farkına varabilmek için bir takım olaylar lazım. İşte o duygularımızdan biri de böyle ezgilerle canlanan duygular, şiirlerle, ezgilerle, bazen fotoğraflarla, bazen konuşmalarla bu şekilde bazı duygularımızı canlandırabiliriz. Bu duyguların canlanması fıtratın canlanmasıdır. Zaten İslam da fıtrat dinidir. Dolayısıyla fıtratın bütün yönlerinin canlandırılması İslam'ın ana esaslarındandır. Yani bütün duyguları canlandırmayı İslam kabul eder. Çünkü o zaten İslam fıtratıdır. Her doğan İslam fıtratı üzere doğduğu için meşru dairede harama karşı olmamak şartıyla haram duyguları, yani harama götüren duyguları canlandırmak değil tabi kastettiğimiz, helal dairesinde, meşru dairede duyguları canlandırmaktan bahsediyoruz. İşte bu duyguları canlandırmakta ilahiler, ezgiler, şiirlerin de bir görev yaptığını kabul edebiliriz. Bu da bir şeydir yani. Allah Resulü kendisi şiir bilmezdi ama şiir okuyan şairleri vardı. Okuyun derdi onlara. Düşmanlara karşı şiir okuttuğu olurdu. Güzel sesiyle okuyan insanlar olurdu. Onlara seslenmezdi. İşte o duygularımızı canlandırmada bunlardan istifade edilebilir. Ama bu kişinin durumuna göre de değişebilir. Mesela bazı insanlar için inşaat, bu tür ilahiler, ezgiler, bunlar haram bile olabilir. Yani bir kere haram olan aletlerle yapılıyorsa bir kere caiz olmaz. İkincisi, haram olan aletlerle yapılmıyorsa bile eğer kişiyi gevşetiyorsa, bir takım farzlara engel oluyorsa, şecaatini alıp götürüyorsa, çok böyle halim selim bir insan olmasına, yani öfkelenmesi gereken yerde öfkelenemeyecek kadar böyle çok halim selim yumuşak bir insan olmasına sebep oluyorsa, kafire karşı nefret duymasına engel oluyorsa, cihat ruhunun ölmesine sebep oluyorsa, bu gibi inşaatler o zaman halk için caiz olmaz. Ya mesela bugün diyelim ki bilhassa kandil geceleri dediğimiz gecelerde veya diğer zamanlarda okunan ilahiler filan, bunlar birçok insanı uyutmaktan başka bir iş yapmamaktadır. Milyonları televizyonlar yoluyla 365 günü müzikle uyutanlar, 3-5 defa da böyle kandil gecelerinde bu sefer de ilahilerle uyutmaktadırlar. Bakıyorsun o ilahilere hiçbir şey anlaşılmıyor. Biraz Arapça, biraz Farsça, biraz eski Türkçe filan, böyle bir karışık bir şeyler filan. Yani onu yazıp da önüne koymadıktan sonra anlaman mümkün değil. Önüne bir sözlük koymadan ya da Arapça bilen, Farsça bilen birisi yanında olmadan onu anlaman mümkün değil yani. Ve sadece ses güzelliği, nameler ve bu şekilde insanları uyutmalar. Bunun adı inşaat değil yani. Bunun adı uyutma operasyonu. İnşaatta ne olması lazım? İnsanları uyandıran bir yön olmalı. Hem o şecaat duygularını zamana göre, şartlara göre, mesela Müslümanlar zulüm altındayken tutup da böyle alakasız ilahiler söylemenin bir gereği yok. Yani bu neye benziyor? Mesela Birinci Dünya Savaşı yapılırken veya ondan öncesinde bir takım savaşlar esnasında bazı şairler gül gibi insanların şehit olduğu bir zamanda güle şiirler yazmışlardır. Bülbüle şiirler yazmışlardır. Allah'tan korkmuyor. Gül gibi insanlar şehit oluyor. Ümmet tehlike altında, o tutuyor, böylesi şiirler yazıyor. Halbuki belki normal zamanda hani öyle şiirler yazılabilir. Onun da bir faydası olur. Fakat öyle bir zamanda, savaş esnasında şiir, böyle gülle bülbülle uğraşmak, bu vicdanlı bir insan yapacağı bir şey değil. Nasıl ki o zamanlarda öyle yapanlar hata ettilerse ve ümmetin bu hale gelmesinde onların da günahı varsa, aynı şekilde bugün ümmet bu haldeyken böyle ilahilerle, hiçbir hatta manası anlaşılmayan ilahilerle, insanlara dünya Müslümanların halini anlatmayan ilahilerle uyutanlar, görevlerini hatırlatmayan ilahilerle uyutanlar, bunlar da bunun hesabını verecekler. Sadece ilahi değil tabi. Mesela yine gül gibi insanların şehit olduğu bir zamanda takvim yapraklarına gül fotoğrafları koyanlar, bülbül fotoğrafları koyanlar ve buna benzer takvim gibi bir takım eşantiyon işleri yapılırken dünya Müslümanların halini anlatan bir ayet, bir hadis, bir fotoğraf koyacağına, böyle insanları uyutan, hiç sanki dünyada her şey güzelmiş, sanki Müslümanlar çok iyi durumdaymış gibi gül fotoğrafları, sanat eserleri, heykel resimleri falan filan, bu gibi şeyler koyanlar, bunu yani bu ayrı bir iş, o ayrı bir iş gibi düşünenler, onlar da bunun hesabını Allah'a verecekler. Ayrı bir şey yok yani. Hepimiz aynı geminin içerisindeyiz ve gemimiz su almaktadır. Dolayısıyla her vesileyi değerlendirerek ümmetin uyandırılması, bu delinmiş geminin tabanının tamir edilmesi lazımken, böyle bir derdi olmayanlar gül resimleriyle, şelale resimleriyle, dağdaki manzara resimleriyle böyle insanları uyutanlar aynen öyle inşaata benziyor. Yani inşaatla insanları uyutanlara benziyorlar. Aslında uyutmanın bir çeşidi yok yani. Bugün mesela inşaat üzerinden fazla duranlar, tarikatlarda mesela bunlar çoktur, ilahiler falan çok söylenir. Peki böyle bir şuur verici davayı anlatan, dünya Müslümanların halini anlatan, cihadı, cihat ruhu veren böyle bir şey var mı? Hayır. Ne var? Ya ölümü anlatıyor, ya cenneti, ya cehennemi, ya peygamberimizi vesaire. Böyle. Nedir yani? Yani bugün yapmam gerekeni söylemiyorsun sen bana. Tanımadığım, bilmediğim, bana öğretilmemiş olan bir peygamber var. İşte herkes peygamber diyor, ben de peygamber diyorum. Yani böyle birisini sen bana anlatıyorsun ilahilerle. Can Muhammed, ya Muhammed, seni görseydim, şöyle olsaydı, böyle olsaydı, seni bir rüyamda görseydim. Ne kadar tanıyorsun sen yani peygamberi ki yani? Ne kadar tanıyorsun? Peygamber niye gelmişti? Davası neydi? Ondan bundan duyduğu bir takım laflar, bunlar bir de ilahilere dökülmüş. Peygamberi tanımayan insanlara peygamberle ilgili böyle şeyler, ilahiler okunuyor. Millet de rol yapıyor, herkes birbirini kandırıyor, kimi başını eğiyor, kimi ağlıyor gibi yapıyor, kimisi hüzünlenmiş gibi yapıyor. Herkes birbirini kandırıyor. Sen peygamberi ne tanırsın da hüzünlendin ki yani? Senin hüzünlenmen ya roldür ya da samimiysen eğer cahilcedir. Çünkü tanımıyorsun ki bir kere. Tanımayanın hüzünlenmesi çok garip bir şeydir yani. Yani nasıl ki mesela bir film seyredersin, hüzünlenirsin icabında. Öyle bir şey. Yani seni aslında enterese ettiğinden değil, yani seninle bir alakası olduğundan değil. İşte fıtrat gereği yani böyle bir olay gördüm, insanı biraz hüzünlenir filan. Yani aslında alakası olduğundan değil yani. Onun gibi bir şey yani, peygamber anlatılıyor, adam ilahide ağlıyor falan. Yani peygamberi keşke bir rüyamda görseydim diyor mesela. Vallahi eğer peygamberi rüyasında görseler bu insanlar ve peygamberimiz onlara her gün rüyalarında bir talimat verseydi, şunu yapacaksın, yarın git şunu yap deseydi, şu kadar para ver Allah yolunda, şu kadar vaktini ver Allah yolunda, şu işleri yap, dünya perest olmayacaksın, şunu yapacaksın deseydi, vallahi bir daha peygamberimizi rüyalarında görmek istemezlerdi. Doğrusu budur. Nasılsa peygamber onlara rüyada bir talimat vermiyor, onun için herkes görmek istiyor. Onların peygamber anlayışı, yani gidelim elini öpelim duasını alalım, bu kadar. Bize talimat veren bir peygamber değil. Nasıl ki laikler de öyle. Nasıl bir Allah'a inanıyorlar? Onlara karışmayan bir Allah'a. Onlara talimat vermeyen, kanun koymayan bir Allah'a. Nasıl bir Allah yani? Yaratan, rızık veren, merhametli olan, yağmuru yağdıran, güneşi doğuran, batıran böyle bir Allah. Bugün birçok insanın da inandığı peygamber böyle yani, hiçbir şeye karışmayan, sadece elini öptüren, dua eden, ahlaklı olun, birbirinizi sevin, öpün, koklayın diyen bir peygamber. Yani keşke rüyamda görseydim diyor. Halbuki gerçekten rüyasında peygamberimizi gördüğünde kendisine bir talimat vereceğini bilse çok insan görmek istemez. İşte ha, gerçek meydandadır mesela peygamberimizi o şekilde kim ortaya koyuyor? İşte peygamberimizin yaptığı hayatı meydanda. O meselelere temas edilmiyor. Peygamberimiz şöyle mücadele etti, kafirlerle şöyle konuştu, böyle yaptı, böyle aç kaldı bu yolda. Bunlar konuşulmuyor. Biz de bugün böyle olmalıyız. Bugün de kafirleri var, bugünün de Ebu Cehilleri var. Bunlar konuşulmuyor. E şimdi demek ki peygamberimiz rüyada gelse, böyle söylese, demek ki gene onu herhalde yanlış gördüm diyecek, herhalde şeytandandır diyecek, yapmayacak yani. Yani sadece inşaatlarla değil, ilahilerle değil, takvimdeki fotoğraflarla da insanlar uyutuluyor. Birçok konferanslarla da insanlar uyutuluyor. Eğer bir insan inşaat dinlemekle, ilahiler dinlemekle eğer daha çok uyuyorsa, pasifleşiyorsa, ondaki şecaatı öldürüyorsa bu inşaatlar, o takdirde ona haram olur. Ashab-ı kiramın hayatında bu kadar fazla inşaat yoktur. Nadiren savaşa giderken birisi mesela güzel bir sesle bir şeyler okumuştur, diğerleri de dinlemiştir. Ekseriyetle sahabe hayatında Kur'an vardır. Bütün rivayetler sahabenin daima Kur'an okuduğunu, Kur'an'dan istifade ettiğini, çünkü Kur'an ciddidir. İlahilerde Kur'an gibi bir ciddiyet yoktur. Bir kere kutsi değildir. Kur'an kelamullah'tır. O yüzden kutsidir. Onun için kutsi bir kelamı okuyan insan ciddi bakar meseleye. Kur'an okurken bile insan ayağını uzatmaz mesela, ciddi bir şekilde bakar, ciddi okur. Abdest alır, dikkatli oturur, saygıyla Allah'ın kelamıdır der. Ona göre oturur, kalkar, bakar, okur, dikkatli olur. O zaman da kendine tesir eder. İlahilerde bu tesir yoktur ki. İlahi bir insan sözüdür. Öyle bir tesiri olmaz. Çok ciddi bir şey değildir. Yani Kur'an kadar ciddiyeti yoktur. Kutsiyeti zaten yoktur. Onun için insanlar ilahi okudukça, buna çok fazla girdikçe Kur'an'dan uzaklaşmaktadırlar. Ve Kur'an ile aralarına perde yapmaktadırlar. En fazla okuduğunuz kitap Kur'an olmalı. En çok konuştuğunuz Kur'an olmalı. Hadis olmalı. Kur'an ve sünnetin önüne hiçbir kitap ve hiçbir ezgi ilahi geçirilmemeli. Yani taksilerimizde de ilahi kasetlerimiz olabilir ama Kur'an kaseti mutlaka olmalı. Evlerimizde de öyle olmalı. Yani bütün işi gücü ilahi dinleyen, ezgi dinleyen insanlar olmamalıyız. Hatta bizim ilahilerimiz, ezgilerimiz cihat ruhu veren ezgiler olsa bile. Çünkü sonuçta evet, cihat ruhu veriyorsa da, cihattan bahsediyorsa da, dünya Müslümanların halini anlatıyorsa da, yine de sonuç itibariyle Kur'an gibi kutsi değildir ve Kur'an gibi adamı harekete geçirmez. Kutsi olmayan harekete geçirmez. Çünkü kutsi değildir yani. İster kabul edersin, ister reddedersin ama kutsi olunca kabul etmek zorundasın. Uymak zorundasın. O yüzden kutsi olana ağırlık vermek lazım. Harekete geçmek ve geçirmek istiyorsak. Sahabe böyleydi. Sahabeden gelen rivayetlerde, onların hakkında gelen rivayetlerde daima gördüğümüz budur. Onlar çok Kur'an okurlardı. O kadar okurlardı ki biriyle konuşacak olsan sesini ona işittiremezdin. Kur'an uğultusundan sesinden biriyle konuşamazdım bile. O kadar Kur'an okurlardı. Yani mesela böyle rivayetler var mı? Var. Peki ilahi okurlardı böyle hep beraber falan veya işte sesini işitmeyeceğin kadar, yanında konuştuğun adamı duymayacağın kadar ilahi okurlardı gibi bir rivayet var mı? Yok. Bugün Kur'an terk edilmiş, ilahilere ağırlık verilmeye başlanılmış. Konferanslarda bile öyle oluyor. Mesela konferanslarda bakıyorsunuz Kur'an'ın mesajına ayrılan süre bir saati bulmuyor. Bir konuşmacıya ayrılan süre 40-45 dakika. Bakıyorsun 4 saatlik programın geri kalanı bir takım şeylerle geçiyor böyle. Yok biraz şiir yok. Onlar da böyle yani bir şey veren şiir de değil, bir şey veren ezgiler de değil yani. Yani ümmet aslında işi gevşetiyor ve işi gitgide davadan çıkartıp sosyal faaliyete dönüştürüyor. Bugün yapılan programların birçoğu sosyal faaliyet adına yapılıyor adeta. İnsanlara bir şey vermek için değil. Yani bunu yapmayın, bu böyle olmaz, şöyle olmalı dediğiniz zaman halk böyle istiyor, halk işte bundan hoşlanır, halka böyle yapmak lazım. Yani kim kime yön verecek? Halk mı bize, biz mi halka yön vereceğiz? Garip bir şey yani. Halkın yönlendirmesi altında olan cemaatler. Haddi zatında kendilerinde de birçoğunda bir şey yok zaten. Öyle bir derdi yok. O da yani böyle bir akşam programı olsun. İşte gidelim hep beraber izleyelim, coşalım, ağlayalım. Eve dönüp gelelim. Derdi bu. Zaten bu gibiler mesela o tür programların o zevkli kısmını seyrediyor, düşündüren kısmını seyretmiyor ve gidiyor evine. Konuşma başladı mı gidiyor. Onun derdi güzel ses. Peki bu insanlar niye bu hale geldiler? Cemaatler bu hale getirdiler. Yani herkes ısrar etseydi doğru üzerinde, hayır biz mesajı vermeye çalışacağız, sizi uyutmayacağız. Siz uyumak istiyor olabilirsiniz, biz sizi uyutmamaya kararlıyız. Biz sizi uyandırmaya geldik, uyutmaya gelmedik deseler, ısrar etselerdi, biz sosyal faaliyet yapmıyoruz, bizim bir davamız var deseler, ısrar etselerdi, bu programları hazırlayanlar, o zaman insanlar da öyle alışır, öyle giderdi. Adam yani kaç milyar masraf ediyor, bir program hazırlıyor. İçinde doğru düzgün bir mesaj yok. Doğru düzgün konuşmaya ayrılan süre çok az. Gerisi yeşil tarkanlarla dolu. Böyle bir program. Ondan sonra neden böyle yapıyorsunuz dendiğinde de işte halk böyle şeylere daha çok rağbet ediyor. O zaman sen demek gayen Allah'ın rızası değil, halkın rızası yani. Sen halkın rızasını aldın mı bilmem ama Allah'ın rızasını almadın, evine geri dönüyorsun. Bu bir ihlassızlıktır yani. İhlas nedir? Sadece Allah'a dikkate almaktır. Allah'tan başka bir şey dikkate almamaktır. Halkı dikkate alıp hakkı dikkate almamak, Halık'ı dikkate almamak nasıl bir mantık bu yani? Bugün inşaat sadece tarikatlarda değil, bütün programlarda inşaat ağırlıklı. Dediğim gibi yani ortalık yeşil tarkandan geçilmiyor. İslami camiada inşaat adı altında ezgi mezgi diyerekten bir sürü yeşil tarkan türemiş yani. Adam elinde mikrofon sahnede bir oraya koşuyor, bir oraya koşuyor. Arada sırada bir Allah kelimesi ağzından çıktığı zaman oluyor İslami ezgi. Halbuki tam bir münafıkça bir ezgi aslında. Yani araya bir Allah koyuyor, ara sıra bir peygamber koyuyor filan. Bir saat boyunca oynuyor, zıplıyor, bir o tarafa bir o tarafa koşturuyor. Bir iki Allah kelimesi geçince içinden insanlar ha tamam diyor, işte güzel İslami bir program oldu diyor. Kızlar tabi bu arada bir taraftan böyle sallanmaya başlıyorlar. Bu şekilde aynı batı müziğinde hafif müzikteki o sahneleri görüyoruz yani İslami ezgi denilen ezgilerde. Şimdi burada Said Havan anlatmış olduğu inşaat, Arapçası inşaat, işte Türkçesi de ilahiler, ezgiler. Bunlar bu tarzda değil yani. Böyle değil. Ve bakın burada da kendisi de ifade ediyor. Diyor ki Allah Resulü buyurmuş ki birinizin ayaklarını üst üste atarak Bakara suresini bıraktığını ve şiir söylediğini görmeyeyim. Resulullah söylüyor bizzat. Kur'an'ı ya, o kastettiği Bakara değil aslında, Kur'an. Yani Kur'an'ı bırakıp da şiirle uğraştığınızı görmeyeyim. Ha, kendisi şiire karşı mıydı? Yok, kendisinin şairi vardı, bazen şiir söyle derdi. Ama yemekteki tuz kadar ara sıra, yani aslında bizden çok böyle profesyonel şair çıkması şart değil. Profesyonel boksör çıkması lüzumsuz. Profesyonel futbol takımı lüzumsuz. İnsan bu dünyaya bunun için mi geldi? Nasıl ki insan bir yuvarlak topun peşinde koşmaya gelmediyse, onu bunu dövmeye de gelmedi, boks yapmaya da gelmedi. Aynı şekilde ilahi ezgi söylemek için de gelmedi insan. İnsanın bir görevi var dünyada. Allah'ın halifesidir. Yeryüzünde İslam medeniyeti kurmak için gelmiştir dünyaya. Adaleti tesis etmek için gelmiştir. Her insan ciddi olmak zorundadır. Bu ciddiyet 3-5 adama mahsus değil ki. Herkes ciddi olmak zorunda. Hayat ciddidir. Bu hayatın sonunda cennet var, cehennem var. Cennet de ciddidir, cehennem de ciddidir. Cennet gibi bir nimet nasıl ciddiyetsiz ele alınabilir? Cehennem gibi bir azap nasıl ciddiyetsiz görülebilir? Yani bunun sonu ya cennet ya cehennem. İnsan bu dünyaya bunun için gelmiş. O halde çok çok ciddi bir hayatın içerisinde yaşıyoruz yani. Nasıl ki futbolla, müzikle, boksla, bilmem neyle ömrümüzü geçirmemiz doğru olamaz. Aynı şekilde ilahilerle, ezgilerle de ömrümüzü geçirmemiz doğru olamaz. Ömrünü geçirmezsen de profesyonel olamıyorsan, o zaman demek ki İslam senden bunu istemiyor. Çünkü sen de sorumlusun. Yani bir Müslüman evvela Müslümandır, evvela dava adamıdır, ondan sonra şiir okuyucusudur, ondan sonra ezgi okuyan bir insandır, ondan sonra tiyatrocudur, ondan sonra diğerleri gelir. Evvela budur, ondan sonra. Yani dolayısıyla öbürleri kendisi için çok profesyonelce yapacağı bir iş değildir aslında. Kısmen profesyonellik olabilir ama böyle dünya çapında birisi olmak için çalışmaya falan gerek yoktur. Çünkü bu insan hayatının çoğunu boşa gitmesine sebep olur. Ve davanın içerisinde olmadan bu işleri yapanlar, çilesini çekmeden bu işi yapanlar, bunlarda bir samimiyetsizlik de oluyor ve paraya, iş paraya dönüşüyor tamamen ve zevk sefaya dönüşüyor tamamen ve dediğim gibi yeşil tarkanlar ortaya çıkıyor artık. Çünkü hareketin içerisinde bir eleman değil, bu davanın çilesini çekiyor değil, görev alıyor, görev yapıyor değil, kitap okuyor değil, derslere katılıyor değil ama sesi güzeldir diye kaset dolduruyor sürekli. Bakıyorsunuz bu insanlarda bir ihlas göremiyorsunuz. Bir samimiyet, ses tonunda bir samimiyet görülmüyor, hissedilmiyor. Tasavvufta bu işe çok fazla girilmiştir. Defle de yapılmaktadır. Ve artık Kur'an mesajı konuşulmaz. Sadece ilahiler, ezgiler ve işte zikir çekilip dağılır hale gelmiştir. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Eski mutasavvıflar bazı gerçeklerin güzel bir sesle, nameli bir şekilde söylenmesi İnsanların kabulünü kolaylaştırır demişlerdir. Olabilir yani, mesela diyelim ki güzel bir veciz bir söz bazen uzun bir konuşmadan daha etkili olabilir. Onun için böyle güzel sesle okunan bir ilahi bir ezgi icabında bazen etkili olabilir. Ama hiçbir zaman din bunun üzerine bina edilemez. Bir programda asıl olan konuşmadır, Kur'an'ın mesajıdır. Yanında ilahi ezgi, onlarda işin meyve kısmıdır. Yemek lazım evvela. Yemeksiz meyve olur mu? Sadece meyveyle karın doyar mı? Bu şekilde yapılması İslam alemine çok şey kaybettirmiştir. Bazıları da ilahi ezgilere tümden karşı gelmektedir. Defle bile olmasına karşı gelmektedir. İlahi ezgilere karşı gelenler olduğu gibi onlara karşı gelmeyip defle olmasına karşı gelenler vardır. Bir de tam tersine her türlü müzik aletiyle bu işi yapmayı caiz görenler son zamanlarda ortaya çıkmıştır. Bunlar şimdi ilahi ezgilerin tamamına karşı gelmek bunun bir delili yok. Yani bunlar ne iddia ediyor bunu söyleyenler? İşte insanı ruhen gevşetiyor. Gevşek yapılı bir insan oluyor diyorlar. Doğruluk payı vardır. Vardır ama bu eğitimle hallolabilecek bir şeydir. Yani insan normalde İslam'ı öğrenmiş bir Müslümansa bir iki ilahi ezgi okuyor diye insan gevşeyecek değildir yani. Sonra bunun çözümü vardır yani. Bir eğitim, bir de mesela o ilahilerin ezgilerin şuur verici, dava boyutunun içinde olması, davayı anlatan ilahiler, ezgiler olması durumunda bu gevşeme azaltılabilir yani. Defle olmasına karşı gelenler, defi de kabul etmeyenler vardır. Bu peygamberimiz döneminde def çalınıyordu. Yani bu kesin olarak biliniyor. Onlar diyor ki peygamberimiz bunu küçük kız çocuklarına, cariye kelimesi, Allah'ın cariyelerini bırakın eğlensinler demiş peygamberimiz. Ona dayanaraktan cariye de Arapçada küçük kız çocuğu demektir. O halde işte küçük kızlara yalnız müsaade etmiştir diyorlar. Halbuki yani bunun kadınları kendi arasında, büyükler de bunu söyleyebilir. Bu hususta bazı görüşler vardır, varsa da ortası budur yani. Kadınlar kendi arasında bu tür şeyler söyleyebilirler. İlla küçük kız çocuğu veya esir kadın cariye olması şart değildir. Deflerle olabilir. Bazıları da yani ilahilere ne gerek var derken Kur'an bize yetmiyor mu demişlerdir. Kur'an sünnet yetmedi mi ki, yani bunlara bizim ne ihtiyacımız var? Halbuki şu bir gerçektir ki Kur'an'ın okumasının bir kuralı vardır yani. Ama ezgide böyle bir şey yoktur. Yani istediğin gibi uzatırsın, kısaltırsın, kafana göre yaparsın. Bu şekilde bir genişlik vardır yani ilahilerde, ezgilerde. O yüzden Kur'an buna müsaade etmez. Kur'an'ın bir ciddiyeti var, kafana göre okuyamazsın. Onun bir tecvid kuralları var, ona göre okumak zorundasın. Ama insanoğlu yani böyle biraz özgürce okuyabileceği şeyler istiyor canı. İstediği yerini uzatmak, istediği yerini kısaltmak. Bu şekilde Kur'an'da bu olamayacağından ilahi ezgiler böyle ihtiyaç olmuştur yani. Sonra Kur'an tabiatıyla Allah'ın kelamı olduğundan ciddidir. Ve insan Kur'an okurken düşünmek için okur. Ağlamak için okur. Yani sırf böyle zevklenmek için okumaz, rahatlamak için okumaz. İlahi ezgilerde bile böyle bir yön vardır yani. İnsan rahatlamak için de okur. Buna da bazen ihtiyaç hissedebilir insan. Ve hayvanlar bile sesin güzelliğini tanıyor. Hayvan bile tanıyor. Araplarda meşhurdur yani, develer sesin güzelliğini tanırlar. Hatta develer üzerlerinde yük olsa bile güzel sesli birisi okumaya başladığı zaman hızlanırlar. Bu bilinmektedir. Bunun şöyle bir hikayesi de var. Adamın birisi, sesi güzelmiş, bir kervanda giderken güzel bir sesle okuyor. Develer hızlanıyor. Ben istersen önce sonunu söyleyeyim, sonra başına geçeyim. Birisi geliyor, bakıyor ki kendisinin tanıdığı bir köle bağlanmış, bir direğe bağlanmış sahibi. Cezalandırıyor yani. Diyor, hayrola ne oldu sana, sen niye böyle yaptılar? Ya diyor, hiç sorma diyor ya. Ben diyor yolda diyor güzel sesle diyor okumaya başladım. Develer diyor hızlandıkça hızlandı. Hayvanların üzerinde ağır bir yük vardı ama onlar artık onun farkına bile varmaz oldular. Hızlandılar. En son çatlayıp öldüler. Sahibim de beni dövdü diyor bu yüzden. Sen benim develerimi çatlattın, öldürdün. Dedi, beni dövdü, beni buraya bağladı diyor. Allah Allah diyor adam. Sen sesin neymiş böyle? Hele bir oku da bir dinleyeyim diyor. Başlıyor okumaya. Adam kalpten gidecek gibi oluyor. Tamam diyor. Yani daha fazla okuma diyor. Hakikaten çok yanık bir sesi varmış yani. Deve bile anlıyor. Mesela oldu bitti biliriz. Çobanların kaval sesinden mesela koyunlar anlıyor. Tuzu yediriyorlar koyuna. Çaydan geçiriyorlar. O sırada çoban kavala sarılıyor, başlıyor acıklı çalmaya. Hayvan tam böyle suyu ağzını dayıyor, tam içecek, daha acıklı çalmaya başlıyor. Hayvan o şekilde karşıya geçiyor. İçmeden karşıya geçiriyorlarmış yani. Yani bir koyun bile anlıyorsa herhalde biz de anlarız canım. Yani sesin güzelliği, sesin etkisi herhalde ya koyuna bile etki ediyorsa, deveye bile etki ediyorsa herhalde bize de etki eder. Dolayısıyla bunu inkar etmenin bir alemi yok. Önemli olan insanı doğru istikamete sevk eden ilahiler olsun. İnsanı böyle sürekli de onunla da meşgul olmasın. Kendisi sürekli böyle şeylerle meşgul olmasın. Kur'an'ın yerine geçirmesin. Kur'an'ı okumasına engel olmasın. Böyle ara sıra bir rahatlamaya insan ihtiyacı vardır. İşte bu amaçla yapılabilir. Tadını kaçırmanın gereği yok yani. Mevlid de aynı şekilde. Mevlid de Peygamberimizin doğum gününde yapılıyor. Buna bid'at diyenler de vardır. Ancak bid'at nedir? Eğer bir şey dinden olmadığı halde dindenmiş gibi kabul edilerek yapılıyorsa o bid'at olur. Dinden gibi görülmüyor. Öylesine işte ilahiler, mevlütler okunuyor. Yani bu dinin bir parçası gibi kutsileştirilmiyor. Kur'an gibi, hadis gibi değil yani. Hiç kimsenin gözünde Kur'an gibi, hadis gibi değildir mevlüt veya ezgiler. Şimdi mesela ezgi okuyorlar, ilahi okuyorlar, bid'at değil. Mevlüt olunca bid'at. Yani böyle çifte standart olmaz. Mevlüt niye bid'at oluyor? İlahiler de o zaman bid'at olsun ya. O zaman hepsi bid'at olması lazım. Yani kimse hepsine bid'at dememiştir. Yani bu insanoğlunun fıtratında var. Güzel sesle bir şeyler okuma. Fıtratta olan bir şeydir. Bilhassa sesi güzellerde bu istek daha fazladır. Dolayısıyla madem ki ilahiler, ezgiler bid'at değilse, Kur'an'ı güzel sesle okumak sünnet ise, o halde mevlidde de bir beis yoktur. Ama mevlidi Kur'an yerine koymak, Kur'an gibi görmek, olmazsa olmaz gibi görmek, işte bid'at olan budur. Mesela bundan aşağı yukarı 15 sene kadar evvel bir arkadaşımızın düğünü sırasında abisi yanıma geldi, düğün sahibinin, damadın abisi. Hocam dedi, burada mevlüt var mı dedi, yok mu dedi. Dedim bilmiyorum, ben yapmadım programı. Hocam böyle program olur mu dedi, mevlütsiz düğün mü olur dedi. Mübarek niye olmasın yani. Yani Kur'an mıdır, hadis midir yani? Kur'an hadis olmasa bile yine düğün olur. Yani bu düğünün şartı mıdır, rüknü müdür, neydir yani bu? Yani olursa olur, olmasa da olur. Okunsa da olur, okunmasa da olur. Bunu böyle görürsen mesele yok. Yok illa da olmazsa olmaz gibi görürsen işte o bid'atleştirmişsindir artık onu sen. Onu sen dinin bir parçası haline getirmişsin. Dinin parçası olmazsa olmaz yani bu öyle bir şey mi yani? Ya mesela diyelim camilerde minare olmazsa olmaz denilebilir mi? Olur, niye olmasın yani? Olur. Yani düğünde mevlidsiz olur. Böyle yani demek ki bakışta bir problem var. Kendinde değil. Kendisi caiz. Bakış problemli yani. Ve bu inşaatlarda, ilahi ezgilerde iyi bir seçim yapmak da icap eder. İçinde bir sürü böyle Allah muhafaza şirke kadar giden ifadeler olabiliyor. Halk anlamıyor mesela. İçinde Osmanlıca, Farsça, Arapça filan bir takım kelimeler. Halk anlamıyor. Yani neler söylüyor bakmak lazım. Sorun yoksa yok. Varsa o kısımların değiştirilmesi icap eder. Evet. Eğer bu şekilde olursa bir mahzuru yok. Yani müzik ruhun gıdasıdır derler ya. Müzik ruhun gıdası mıdır yoksa nefsin gıdası mıdır? Ruh dedikleri nefis midir? Yani eğer içerisinde şeytanı memnun eden şeyler varsa o ruhun gıdası değil, olsa olsa nefsin gıdasıdır. Eğer insan Allah'ı hatırlatan, cenneti cehennemi hatırlatan, insana doğru yolu gösteren, insanın o duygularını canlandıran bir şeyler varsa, insanı ölümü hatırlatan, insana davayı, insana dünya Müslümanların halini anlatan böyle bir şeylerse bu tabii ki ruhunda gıdasıdır aynı zamanda. Hem davayı anlatmaktadır, tebliğidir, hem de o müzik ihtiyacını da görmektedir. Dolayısıyla bu şekilde olanlarda bir mahsur yoktur. Buna çok dalanlar zaman içerisinde görevini ihmal eden hale geliyor. Emri bil maruf nehyanil münker görevini yapmaz hale geliyor. İşi gücü bu oluyor yani. Bizim bir kardeşimiz eğer bu işi yapıyorsa evvela davasına hizmet etmeli, Kur'an okumalı, Kur'an'ı anlatmalı, mesajı anlatmalı, ondan sonra da ara sıra da bu işi yapmalı. Bu çok daha ihlaslıcı olur, çok daha etkili olur. Öbür adam senden çok daha profesyonel olsa bile müzik eğitimi almış, sesi daha güzel, daha çok çalışıyor üzerinde falan filan olsa bile, harika müzikler ortaya koysa bile bu samimi Müslümanınki kadar etkili olmaz. Belki bununki ona göre amatörce olacaktır ama daha etkili olacaktır. Çünkü aslında kalplere tesir eden samimiyettir. Ne çok güzel konuşmak, ne çok güzel ses, ne de çok güzel ezgiler, ilahiler. Asıl insanı etkileyen onun samimi Allah için o işi yapıyor olmasıdır. Bir de Seyr İlallah'ta bu inşaatın yanında menkıbe kitapları okumak, yani geçmiş Evliyaullah'ın hayatından bazı bölümler okumak. Tabii ki bunların da içine çok hurafeler karışmıştır. Bu hususta okurken dikkatli okumak lazım. Bir yerde şüphe edilirse bir bilene sormak lazım. İslam'da bu var mıdır, yok mudur? Tabii ki Evliya'nın hayatı okunurken biraz da Evliya'daki garip halleri anlayan insanlara sormak lazımdır. Yani her şey böyle zahiren, zahire göre de olmayabilir. Bazı şeyler ilk bakışta insanın tepki göstereceği, şirk gibi zannedeceği ya da işte yanlış gibi göreceği şeyler olabiliyor. Biraz daha düşündüğü zaman veya biraz daha seviyesi yükseldiği zaman 3-5 sene sonra o anlayamadığı bir inceliğin farkına varıyor. O zaman kabul ediyor. Evet diyor, ben şurayı düşünememiştim. O yüzden o zaman reddetmiştim. Ama şimdi şöyle bakınca evet doğru olabilir. Burada şunu kastediyor olabilir. Ama hakikaten yanlış şeyler de çoktur. Evliyanın hayatında, yani onların hayatında yok böyle bir şey de, onların hayatı diye yazılan kitaplarda. Mesela şöyle bir hikaye anlatılır. Birisi bir gün bir sakat hayvanı görüyor. Tenhada, dağda bir yerde. Merak ediyor, bu hayvan nasıl yaşıyor acaba? Bunu kim besliyor diye böyle. Sonra diyor, ben bunu merak ettim, takip edeceğim. Hadi bakayım nasıl yaşıyor bu hayvan, ne yiyip ne içiyor. Bakıyor ki biraz sonra bir hayvan, başka bir hayvan geliyor, ona bir şeyler getiriyor. Önüne koyuyor, o da yiyor. Aa diyor, demek ki diyor böyle ha? Demek ki diyor çalışmak şart değil o zaman. Allah diyor rızkını gönderiyor insana. Bu hayvana bile gönderen bana göndermez mi diyor. Çalışmayı bırakıyor. O kitaptaki ifadeye göre söylüyorum. İki sene diyor yüzü koyun beşikte yattı ve önüne yiyecek geldi. Vallahi yalan, billahi yalan. Böyle bir şey yok. İslam çalışmayı emrediyor. Böyle bir keramet de olamaz. Yok böyle bir şey. Örneği yok bunun. Yalan. Bu olayın aslı bir başka kitapta şöyle anlatılır. İşte hayvanı böyle görüyor, yaralanmış, merak ediyor. Bakıyor ki bir kuş, köpek yaralanmış. Bir kuş da o köpeğe bir şeyler getiriyor. Ağzıyla bırakıp gidiyor. Hayvan onunla yaşıyor. Bunu gören mürit şeyhin yanına gelip diyor ki, şeyhim ben artık çalışmayacağım. Niye evladım? E diyor bak, hayvanı bile Allah diyor doyuruyor. Beni mi doyurmayacak? Şeyh diyor ki, işte gerçek şeyh böyle olur. Diyor oğlum, Allah diyor sana o olayı gösterdi ki sen o kuşu örnek alasın diye. Sen gittin o kör köpeği kendine örnek aldın diyor. Yani Allah sana olayı gösterdi ki kuşu örnek alasın. Sen de böyle fakirlere yardım edesin, sakatlara yardım edesin. Sen yani iyi bir insan olasın diye Allah sana onu gösterdi. Sen gittin diyor kuşu örnek alacağını köpeği örnek aldın kendine. Ha işte şeyh budur. Böyle güzel konuşur işte. Şimdi demin anlattığım olayın anlatıldığı kitaplar var. Ben kendim okudum yani. Yani bunu din diye anlatıyor adam yani kitapta. Neler neler. O size daha evvel anlatmış olduğum peygamberimizin Allah olduğu, haşa. O hikaye, hadis diye mesela anlatılıyor. Böyle yalanlar hadis diye de anlatıldığı oluyor yani. Evet. Menkıbe kitapları insana bir takım güzel duygular verir. Gerçekten eğer bir evliyadan birinin hayatından güzel bir sahne ise, gerçekten İslam'a aykırı bir şey yoksa içerisinde, o tür insanların öylesi hallerini bilmek insana nasıl bir fayda sağlıyor? Yani yüksek makamdaki bir insanın halini görünce insan kendinin hiçliğini anlar ve ona göre biraz daha gayrete gelir. Ben neden böyle yükselmeyeyim ki der. Bir o, yani bir örnek insan görmüş oluyor artık. Bir de o takva, yani evliyanın hayatındaki takva örnekleri veya sabır örnekleri, onların kerametleri vesaire, bunlar insanın bir takım duygularını canlandırıyor ve işin hikmet boyutunu anlamasını sağlıyor. Artık hikmetle konuşmasını da sağlıyor. Yani o tür şeyler okudukça, bildikçe başına benzer bir olay geldiğinde öyle davranabiliyor artık. Aklına geliyor o olaylar. O yönüyle çok faydalıdır. Ama dediğim gibi doğrusunu yanlışını ayırt etmek şartıyla. Mesela diyelim ki Gazali'nin İhyasını insan biraz okusa veya Kimyasını, kimya da İhyanın bir özeti sayılır. Okusa mesela, ondan sonra eline alsa Kur'an okusa, işte Kur'an okumanın faziletleri babını mesela İhya'dan okusa, ondan sonra eline alsa Kur'an okusa daha bir istekli, daha şevkli okuyacaktır. Mesela sahabeden diyen bazılarının veya işte Evliyaullah'tan bazılarının hayatındaki böyle Kur'an'a düşkünlük, mesela sabaha kadar Kur'an hatmeden büyükler, yani bunları insan okuduğu zaman o zaman Kur'an'a olan iştiyakı artar. Yani Kur'an-ı Kerim de bize mesela geçmiş peygamberlere örnek veriyor. Niye örnek veriyor? Yani örnek olsun diye örnek veriyor. Onlar mesela böyle sabrettiler, şöyle oldu, böyle oldu anlatıyor. Böyle mücadele ettiler. Yani siz de öyle olun. Onları örnek alın kendinize. Demek ki böyle bir ruh vermesi için, yani demek ki böyle bir şey var. O tür hayat hikayeleri. Yani aslında Kur'an-ı Kerim bir bakıma geçmiş peygamberler menkıbeleri de var içinde. Ama gerçek olarak, uydurma olarak değil. Hangi bölümleri daha ziyade? Daha çok mücadeleleri var. İbrahim aleyhisselam mesela okuyorsun, hep mücadele. Musa aleyhisselam hep mücadele, nasihat, ümmetiyle olan problemleri, ümmetinin isyanı. Yani bunları insan okudukça hem takvaya daha çok temayül gösteriyor, hem mücadeleye daha çok temayül gösteriyor, hem sabretmeye daha çok temayüllü oluyor. Ve bir takım duyguları kabarıyor insanın. Sürekli böyle bir hal üzerinde gidebilirse insan, gerçekten zamanla kendini çok güzel değiştirebilir yani. Mesela burada Saitava Hilyetül Evliya diye bir kitap dan bahsediyor, tavsiye ediyor. Sıfatü Saffe kitabını tavsiye ediyor. Tabi bunların da içinde bazı uygun olmayan rivayetler olabilir. İşte onların da dikkatli bir şekilde okunması lazım. Ama şunu da bilmek lazım ki her böyle ilk okunduğunda yanlış gibi görünen her şey yanlış demek değildir. İnsanın ilmi seviyesi yükseldikçe bakışı değişmeye başlar. Yani mesela Musa aleyhisselamın yanlış gördüğünü Hızır aleyhisselam doğru görüyor mesela. Böyle şey olur mu diyor Musa aleyhisselam, itiraz ediyor. O olur diyor, sen karışma diyor. Sen anlamazsın diyor bu işlerden. Sabret diyor, konuşma diyor. Ben sana demedim mi konuşmayacaksın diye. Yani demek ki ilk anda yanlış gibi görünen bazı şeyler sonradan bir açıklaması varsa doğru olduğu anlaşılabilir. Ama onu o yanlış görüntüsüyle kabul etmek de bir ayrı bir yanlıştır. Onu doğru bir şekilde tevil etmekten bahsediyorum ben. Onun doğru anlamaktan bahsediyorum. Yani ilk anda yanlış anlamış olabilir ve insan reddedebilir, böyle bir şey olmaz diyebilir. Ama sonradan bunun doğru bir tevilini bulduysa, ha ben yanlış anlamışım, bu böyle olabilir diyebilir. Fakat bugün öyle değil. Bugünkü durum şöyle, adam o yanlışı, yani ilk anlaşılan mana yanlış. Onu öyle doğru kabul ediyor. Bak işte böyleymiş diyor. Halbuki o ya öyle bir olay yok, ya varsa da o kimse yanlış konuşmuş, yahut da sen yanlış anlıyorsun. Peki o zaman doğrusu ne? Doğrusu şöyle olabilir veya böyle olabilir. Yani mesela bu tevil ilmi İmam Nevevi'nin de ifade ettiği gibi bütün alimlere lazımdır. Hangi dalda alim olursa olsun tevil, yorumlama kabiliyeti ve gücü her alime lazımdır. Yoksa Kur'an'la hadis arasında, hatta Kur'an'la Kur'an arasında çelişki görür insan, haşa. Ayetler arası çelişki olur mu? Olmaz, ama ilmi seviyesi o noktaya gelmeyince çelişki var zanneder. Halbuki tevil yolu vardır. İkisini birleştirmenin bu şurada, şu da şurada geçerli diyerek, bununla şu kastediliyor diyerek tevil etme mümkündür. Ama tevil gücü olmayan hemen inkar eder. Hadisle hadis arasında, Kur'an'la Kur'an arasında, hadisle Kur'an arasında zıtlıklar görür veya akıl mantıkla Kur'an arasında, akıl mantıkla hadis arasında zıtlık görür. Halbuki bunlar zıt olmaz. Aynı şekilde Evliyaullah'ın hayatıyla İslam arasında zıtlık görülebilir. Halbuki bunların tevili mümkündür bazen yani. İşte o doğru tevilini bulup o şekilde kabul etmek ve öyle anlatmak icap eder. Fakat böyle olmuyor. Ya tevil edilemiyor, olduğu gibi kabul ediliyor ve yanlış anlayarak onu, o yanlış doğru kabul edilerek. Bu sapmaktır, saptırmaktır. Mesela diyelim ki hadislerde de böyle tevili gerektiren çok şeyler var. Kur'an'da da var. Yani birçok ayetin tevile ihtiyacı vardır. Kur'an-ı Kerim وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ اِلَّا اللّٰهُ. O müteşabihatın tevilinin olduğunu ama bunu Allah'ın bildiğini ve rasihuna fil ilm, ama ilimde derinleşenlere gelince onlar da hepsi Allah katındandır der, iman ederler buyuruyor. Yani bazı yerleri tevil edemeyebilirsiniz de demek istiyor. Olduğu gibi kabul etmeniz de gerekir. Her zaman tevile gücünüz yetmeyebilir. Ama yanlış anlamamak şartıyla, doğruyu anlayamıyorsan o zaman bırakırsın. Yanlış anlamazsın. Yanlış olarak kabul edemezsin. Dersin ki ben bunun doğru tevilini bulamadım. İlmim yetmiyor. Bunun doğru tevilini Allah bana nasip etmiyor. Yani ben anlayamıyorum. Olabilir. Belki benden sonra bir alim anlayacak. Dersin, bırakırsın. Tarihimizde de alimlerimizin tavrı bu olmuştur. Kendi anlayamadığı zaman bırakmıştır yani. İlahi her şeyi ben anlayacağım dememiş yani. Ya mesela zina eden mümin olarak zina etmez. Hadis. İçki içen mümin olarak içki içmez. Yani kafir olur mu demek istiyor? Hayır. Kafir olsaydı o zaman bunun cezası mürteddin cezası gibi olması icap eder. Ölüm olması gerekir. Halbuki içki içmenin cezası 40 veya 80 değnektir. Mezhepler arasında ihtilaf var. Her neyse, mesela diyelim ki çalan mümin olarak çalmaz. Peki hırsızın hükmü nedir? Sağ elinin kesilmesidir. Yani mürted olsaydı mümin olarak çalmaz derken, yani kafir olarak çalar demek istiyorsa, o zaman mürted olması icap eder. O zaman da öldürülmesi gerekir. Halbuki ceza ölüm değildir. Demek ki mürted değildir. Demek ki o zaman bunun başka bir manası var. Nedir mana? İşte tevil gerekiyor. Yani kamil mümin olarak bu işleri yapmaz. Ya da bunları helal kabul ederek yapanlar kafir olur. Çünkü helal, haramı helal kabul etmek küfürdür. Böyle teviller yapmamız gerekiyor. Şimdi menkıbe kitaplarında da böyle bir şey yanlış gibi geldiğinde, eğer tevil mümkünse tevil edilir. Yani bununla şu kastedilmiş olabilir denilir. Eğer sağlam bir kitapsa kitap. Yok zaten uydurma bir kitapsa tevile de gerek yok. Reddetmek daha hayırlıdır. Bir kere zaten sağlam olmayan kitapları okumaya hiç gerek yoktur. Çünkü birisi anlar, birisi anlamaz. Bu tür kitaplar avama uzak olmalı, okutulmamalı. Sağlam bir kitapsa, eğer sağlam bir rivayetse, o zaman da tevil edilir. Bununla şu kastediliyor denir. Yok, anlaşılamadıysa anlayamadım denir, geçilir. Dinin muhkem kısmı bize yeter. Her tarafını anlayamıyorsan da anlama. Zaten o gibi yerler rasihun içindir. Derinleşenler içindir. Zaten avam için değildir ki yani. Matematiğin her meselesini mesela ilkokul talebesi anlayabilir mi? Kur'an'dan, sünnetten sonra hiçbir kitap, hiçbir şey Kur'an ve sünnetin önüne geçirilemez, bu caiz olamaz. Bunlardan sonra, sahabe hayatından sonra hatta, Kur'an, sünnet, sahabe hayatı ve Müştehitlerin eserleri, müştehitlerin fetvaları, din budur. Kur'an'dır, sünnettir, sahabe hayatıdır, müştehitlerin fetvalarıdır. Muhaddislerin görüşleridir, müfessirlerin görüşleridir. Bunlar, ondan sonra menkıbeler, bunlar da yanında işte tuzu biberidir, yani bir meyvasıdır. O zaman faydalanır insanlar bunlardan. Odur, yani bunlar asla demin saydıklarımın yerine geçirilemez. Yani insanın ilmi seviyesi yükselmeden tevil kabiliyeti olsa bile tevil yapamaz. Tevil bilgiyle mümkündür yani. Bilgisiz tevil olmaz. Yani bir tevil yaparken birkaç tane noktayı düşünmesi gerekir alimin. Yani ben bunu şöyle tevil edeceğim ama o zaman filan ayetle çelişir. Şöyle yap, yani manası budur diyeceğim ama o zaman filan hadisle çelişir. Ya onun için birçok şeyi bilmesi gerekir. Bir şey söyler insan, bilmeyen bir insan bir şey söyler, başka bir nassa ters olur söylediği şey. Onun için tevil evvela ilimle mümkün. Yani yüksek bir ilim gerekir. Ondan sonra o yaptığı tevil başka bir nassa ters olmamış olur. Yoksa yani kaş yaparken göz çıkarma misali, başka bir nassa ters bir görüş ortaya atar, daha beş beter eder yani. Ondan sonra bir de kabiliyet tabi lazımdır. Yani ilim, ondan sonra bir de meleke, tecrübe lazım. Yani mesela geçmiş alimler mesela hangi ayeti, hangi hadis nasıl tevil ettiler? Teviller okuya. Mesela diyelim ki mesela bir müştehit şu hadisten bir hüküm çıkartıyor. Hüküm nasıl çıkartıyor? Diyor ki şu hadisteki şu kelime şöyle anlaşılabilir diyor mesela. Bu gibi tevilleri okuya meleke kesbediyor artık. Kendinde o kabiliyet oluşmaya başlıyor. Artık alim gibi düşünmeye başlıyor. Daha doğrusu alim oluyor. Ondan sonra bu hakkı doğuyor. Yani zaten bu tevil cahilin işi değildir. Cahil derken çok kültürlü bir insan da olabilir. O işin cahili yani. Her yani İslami ilimlerin cahili ise o alanda tevil yapamaz. Tıbbın cahili ise de tıp alanında tevil yapamaz. Her işin bir cahili var, bir alimi var. Mescitlerde zikir halkalarının oluşması, geçen de en son ona da temas etmiştim. Yani o kısmı atlayıp aslında bu ara bölümü atlamıştım, oraya geçmiştim. Bağlantıyı koparmamak için hani Allah Resulü'nden gelen rivayetlerde zikir için toplanma. Mesela soruyor, niye toplandınız? Allah'ı zikretmek için diyorlar. Sahabeden bazıları. İşte mesela Allah'ın bazı melekleri var, yeryüzünde gezerler, dolaşırlar, Allah'ı zikreden bir topluluk ararlar. Onu buldukları zaman birbirlerini çağırırlar, gelin aradığınız buradadır derler. Allah'a onlar kalkıp dağılana kadar melekler onlar için tövbe istiğfar ederler. Tarzında rivayetler. Allah sorar, bunlar ne istiyor? Melekler der ki, ya Rabbi, bunlar senin rahmetini istiyor, seni istiyor, seni görmek istiyor. Allah buyurur ki, bunlar beni görmüş mü ki? Hayır, bir de beni görselerdi der. Ne istiyor? Cennet istiyorlar der melekler. Bunlar cenneti görmüş mü ki? Hayır derler. Ya bile cenneti görselerdi şeklinde bir takım hadisler. Bunlar da mesela sahabeden gelen rivayetlerde, gel seninle bir saat Allah'a iman edelim türü rivayetler var. Bunlar da yani zikir anlatılıyor. Dolayısıyla zikir için toplanması doğrudur diyordu Said Havva bunlara dayanarak. Ben de dedim ki bu sırf bu amaçla toplanıldığı zaman yanında bir ders yok, Kur'an yok. Sırf bu amaçla toplanıldığında bunun sonunda sesli ve toplu zikir olacaktır. Kaçınılmaz bir şey bu. Çünkü o kadar insan sağdan soldan toplanmış gelmiş bir araya ve herkes tek başına kendi kendine Allah'ı zikrederse bundan sıkılırlar. O zaman niye toplandık ki derler. O zaman kendi evimizde yapsaydık derler. Toplanmanın bir manası kalmaz. Onun için madem toplanmışlar, sesli bir şeyler yapmak ister canları. İşte bu da toplu ve sesli zikre götüren bir sebeptir. Onun için toplanmanın gayesi zikir değil. Yani öyle bir zikir değil. Ders biçiminde bir zikir olmalı. Toplanma evvela ders niyetiyle olmalı. Ondan sonra yanında da herkes tek başına sessizce Allah'ı da yine zikreder. O da olabilir. Kur'an okunur, zikir de yapılır, dua da yapılır, namaz da kılınır. Ama insanların asıl bir araya geliş sebebi ders olmalıdır. Çünkü ders için bir araya gelmek lazımdır. Çünkü hocasız ders olmaz. Ve hoca da herkesi tek tek de ders yapamayacağına göre onun için toplanılır. Ama zikir için toplanmaya gerek yoktur. Çünkü zaten herkes tek başına zikredebilir. Onun için ders için toplanılmalı ama dersten evvel veya sonrasında 10-15 dakika daha Allah ayrıca herkes münferiden zikredebilir. Bunun da bir mahzuru yoktur. Aksi halde sadece zikir için toplanıldığında zaman içerisinde bu yayılıyor ve insanlar artık kendilerine Kur'an'ın mesajını anlatan insanlar istemez hale geliyor. Güzel sesli insanların def sesleriyle söylediği ilahiler dinliyor, coşuyor, kendisi de zikir çekiyor ve kalkıp gidiyor. Bu hale geliyor. Kur'an'ın mesajından uzaklaşılıyor, ilimden uzaklaşılıyor ve bir takım bid'atler de ortaya çıkıyor. Hoplayanlar, zıplayanlar, bağırtılar, çağırtılar, Allah'ın huzurunda yakışmayan hareketler. Allah zikredilirken yakışmayan hareketler yapılıyor. Bütün bunları engellemek için toplantının asıl sebebi ilim olmalı. Yanında da bu sessizce ve de münferiden yapılabilir. Camilerde de yapılabilir. Başka ortamlarda da yapılabilir. Ama tabi bugünkü camilerde bunlara müsaade etmezler. Ders yapmaya, konuşmaya müsaade etmezler. Bütün camilerin hemen hemen bir derneği var. Yaptırma ve Yaşatma Derneği adı altında hemen hemen tüm camilerde bir dernek kurulmuştur. Bu dernek ne iş yapar? Milletten para toplar, caminin tamiratını yapar. Peki caminin duvarlarının tamiratından çok daha önemli değil midir caminin, cemaatinin kalplerinin tamiratı? Mahallenin, camiye gelmeyen insanların kalplerinin tamiratı? Camiye gençleri çekmek, gelenlerin kalplerin ıslah çalışmaları yapmak çok daha önemli değil midir? Önemlidir. O halde bunun için de dernekler lazımdır. Ben diyorum ki artık buna ne isim verirseniz, ilim ve maneviyat derneği mi dersiniz? Her camide bir de böyle bir şey olmalı. İmam da bu işin içerisinde olmalı ve bu derneğin başkanı yahut da yardımcısı her neyse olmalı ve cami orada faaliyet yapmalı, ilim ve maneviyat dersleri yapmalı. Yoksa sadece tamiratla uğraşmak olmamalı. Yani cami derneklerinin görevi bu kadar değil. Evet, kitap burada biraz geçmiş konuların tekrarını yapıyor, birkaç sayfa. Marifetullah nedir? Marifetullah ya da Allah'a vuslat nedir? Marifetullah'a ulaşmaktır. Allah'ın isimlerinden, sıfatlarına, sıfatından da zatına ulaşmak. Allah'a vuslat, Allah'a ulaşım, Allah'a erişmek ya da yaklaşmak yani manasında, Allah'ta yok olmak, marifetullah ile bu hedeflenir. Kişi ne kadar marifetullah'a ulaşmışsa o kadar Allah'ta yok olmaya doğru gider. Artık bir hiç olur. Artık Allah kalmıştır, kendisi adeta yoktur. O noktaya doğru gider. Marifetullah'a ulaşan insan, işte Allah'ın zatına, önce isimlerine, yani Tabi buna da varmadan evvel eserlerine bakar. Eserlerden isimlere gider. Allah'ın isimleri, Allah'ın sıfatlarıdır aynı zamanda. Eserlerden sıfatlarına yani gitmiş olur, isimlere ve sıfatlara. Oradan da Allah'ın zatına ulaşır. Yani önce eserlere bakar, sonra isimlere bakar, sıfatları tanır ve böylece Allah'ın zatını tanımaya başlar. Onun için ben yıllardan beri söylüyorum. Kainat kitabını okumadan insan Allah'ı tanıyamaz. Eser yani, Allah'ın eserleri. Sonra Esma-ül Hüsna'yı bilmeden Allah'ı tanıyamaz. Burada ikisine temas etmiş oluyor kitap. Ben 5 tane şey sayıyordum aslında. Kainat kitabı Allah'ı tanıtır. Allah'ın ikinci kitabı Kur'an-ı Kerim, o da Allah'ı tanıtır. 2. Üçüncüsü, Allah'ın elçisi Allah'ı tanıtır. Peygamberimizi bilmek, onun hayatını okumak, onun hadislerini okumak. 4. Allah'ın isimleri Allah'ı tanıtır. 5. Allah'ın dostları, sahabe, tabi'in, tebeut tabi'in, evliyaullah Allah'ı tanıtır. Bunlarla insan Allah'ı tanır, Allah'ı tanıyan, Allah'ı sever, Allah'ı seven, Allah yolunda mücadele edebilir. Başka türlü insan Allah yolunda mücadele edemez. Allah'ı tanımadan Allahçı olanlar çok uzun nefesli olmazlar, olamazlar. Allah aslında tanımamış, tanımayınca da sevememiş. Aslında Allah'ı tanımıyor ve sevmiyor ama Allah yoluna girmiş. Bunun sonu yoktur ve uzun süre dayanamayacaktır. Marifetullah'a ulaşan insanda müteşabih ayet ve hadisleri manasını daha iyi anlayabilme kabiliyeti gelişir. Yani bir bakıma rasihun olmaya doğru gider. Müteşabihattan olan bir takım ayetleri artık manasını hissedebilir, anlayabilir. Belki bazen anlatamaz çünkü anlatmak kolay değildir yani. Kalbin anladığını, beynin anladığını dil çok iyi anlatamıyor. Dil zayıf kalıyor yani, aslında kalp dilden daha güçlü. Her anladığını dil tercüme edemiyor yani. Bu şekilde marifetullah'a ulaşmış olan insan müteşabihatı da yavaş yavaş çözümler. Tabii ki bazılarının, hepsini değil. Çünkü bazı müteşabih, yani kısım kısımdır müteşabihler. Müteşabihatın bir kısmını ancak Allah bilir yani. Şöyle bir söz söylenilmiştir tasavvufta. Yaratıcıyı müşahede etmedikçe yaratılanlarla beraber olursun. Onu müşahede edersen yaratılanlar seninle beraber olur. Yani kişi marifetullah'a ulaşmadıkça, Allah'a ulaşmadıkça insanlarla beraber olmaya devam eder. Ama Allah'a ulaştığı zaman artık insanlar onunla beraber olurlar. Onunla beraber olmaya can atarlar. Tabii kim can atar? Allah'ı sevenler, sevmek isteyenler, merhale kat etmek isteyenler. Yoksa Ebu Cehiller peygamberimizle bile beraber olmaya can atmıyorlardı. Onu öldürmek için can atıyorlardı. Yani Evliyaullah'tan birisiyle herkes beraber olmak isteyecek diye bir kanun yok. Evliyaullah'tan olan bir insanın tabii ki kafirlerden, fasıklardan düşmanları olacaktır. Hep böyle ola gelmiştir. Ama genel olarak Müslümanlar onu severler. Genel önemlidir yani. Demek ki insan İnsanlarla beraber ise insanlar onunla beraber olmak istemezler. Kişi Rabbi ile beraber olursa, marifetullah'a ulaşırsa insanlar onunla beraber olmak isterler. Neden? Çünkü zaten artık ona öyle bir ihtiyacı kalmamıştır. Artık umurunda bile değildir. Yani insanlar onunla beraber midir, değil midir? Artık onun umurunda değildir. O noktaya gelince Allah ona verir artık. Kul o noktaya gelmeden Allah vermek istemez. Çünkü o zaman kulunun ayağının kaymasından korkulur. Kuluna iyilik olmaz. Yani kul Rabbi ile henüz daha beraber olamamış, halkla beraber oluyor ve Allah da halkı onunla beraber ederse o zaman hiç zamanı kalmaz Allah'la beraber olmaya ve hep yerinde sayar. O zaman o kişiye bu bir iyilik olmuş olmaz. Ama o kişi o makamı geçer de Allah'la beraber olur, Allah'a müşahede eder, marifetullah'a ulaşırsa artık Allah insanları onun yanına gönderir ve artık o kişi insanların gelmesi gitmesi onu pek enterese etmemektedir. O durumu geçmiş gitmiştir. Ondan dolayı ayağa kaymaz. Yoksa Allah'la birlikte olamamış bir insan, hala insanlarla birlikte olmayı seven bir insan, insanlar çok toplanırlarsa etrafına ayağının kaymasından korkulur. Allah merhametli olduğundan dolayı böyle bir insana insanları çok göndermez. Çünkü ayağa kayabilir. Yani Allah'ın bazı nimetler vermemesi kulunun iyiliğinedir. Tıpkı zenginlik vermemesi gibi. Zenginliği vermez ki ayağa kaymasın diye. Çünkü ayağa kayacak bir insandır. Ama mesela ayağa kaymayacak bir insansa Allah ona zenginlik verir. Ve yani ya Allah böyle bir iyi bir insana zenginlik verir ya da zaten Allah defterden sildiği bir adama zenginlik verir. Zaten artık onu defterden silmiştir. Artık onu ikaz etmeye gerek görmemektedir. Evet. Bir de hal ve makam diye iki tane tabirimiz var tasavvufta kullanılan. Hal makamın başlangıcıdır. Halden sonra makam gelir. Hal nedir, makam nedir? Hal geçici olan bir merhaledir. Makam ise onun kalıcılaşmış halidir. Ya mesela diyelim ki insan yumuşak olmak istiyor. Bir başarıyor, bir başaramıyor, bir başarıyor, bir başaramıyor. Bu haldir. Kendini zorluyor. Bir başarıyor, bir başaramıyor. Mesela bu bir haldir. Ama bu onda kalıcı hale gelmişse artık ona makam denir. Yani sürekli artık aynı ahlakı gösterebiliyor. Tabii bu öfkelenilmesi gereken yerde de yumuşak olacak demek değil. Peygamberimiz o yüksek makamına rağmen bazen öfkelenirdi, hatta öfkesine yüzü kıpkırmızı olurmuş. Yani yumuşaklığın da tabii bir sınırı var. Sabrın da bir sınırı var. Yani her şeye böyle sessiz kalmak da sabır değildir, yumuşaklık değildir yani. Demek ki mesela diyelim insan zikirle uğraşıyor, bir müddet yapabiliyor, sonra usanıyor mesela, yapamıyor. Bu bir haldir, geçicidir yani. Devam etmesi lazım. Devam ede bir müddet sonra artık kalıcılaşır. Artık onun bir parçası gibi olmaya başlar. Artık zor sunmaz, kolay gelir. Tıpkı mesela diyelim ki namaza alışmamış bir insan için namaz kılmak her namazda biraz zor gelir, biraz zor gelir ama zaman içerisinde alışır, farkına bile varmaz. Artık 5 vakit namazını uzun zamandan beri kılan bir insan, namaz hususunda makama ulaşmıştır denilebilir. Aynı şey zikir için ve diğer şeyler için geçerlidir. Burada şunu belirteyim. Sonradan dönmüş insanlar dikkat etmeli kendine. Veya arkadaşları ona dikkat etmeli. Geçmiş hayatı bozuk bir insan, sonradan dönüş yapmış olan bir insan, o hal makamı haldir, onun durumu haldir. Kendini değiştirmeye çalışıyor, bir başarıyor, bir başaramıyor. Değiştirmeye çalışıyor, bir başarıyor, bir başaramıyor. Şu konuda başarıyor, başka bir konuda başaramıyor. Hala bazı fikirler atamıyor. Kalıntılar var. Geçmiş cahiliye hayatından bazı kalıntılar var. Veya bazı ahlaklar var. Veya bazı konuşma tarzları var. Bazı huylar var. Hatta hırsızlık gibi de olabilir. Diyelim ki bazı şeyler var, geçmişten kalma kalıntılar var. Şimdi bu yeni bir hayata başlıyor. Değişmek istiyor filan. Ama aslında imana ulaşmamış. İnanca ulaşmış sadece. Anlamış yani bu yol yanlış, doğrusu da şudur. Anlamış. Akli bir imana ulaşmış ya da inanca ulaşmış diyelim. Fakat bu adam o kötü hayatın da daha evvel tadını aldığı için tekrar o hayatına geri dönmesinden korkulur. Ve bunlar oldu. Adam mesela geldi işte daha evvelden diyelim mafyadaymış adam. Mafyayı bırakmış, dönmüş, gelmiş filan. Namaza başlamış, içkiyi, kumarı, silahı, bıçağı bırakmış. Tövbe etmiş güya. Ondan sonra bir sene, iki sene, üç sene namaz, niyaz, tamam. Hatta camide imamlık yapıp namaz kıldırmaya. Yani imam olmadığında kıldırmaya başlıyor. Ondan sonra ona güveniyorlar mesela. Diyelim ki onu bir dükkana yerleştiriyorlar. İşsiz kalmasın, hani bir kardeşimizdir. Hani bir iş bulsun, ailesi var falan filan diyorlar. Ondan sonra o dükkanı soyuyor. Evet, biz bunları gördük. Yani hatta daha sonra daha berbat oluyor. Daha berbat oluyor. Ne namaz, hiçbir şey kalmıyor. Tamamen eski hayatından geri mafyaya dönüyor. Ve bir insan da öldürüyor. Ve şu an hapiste yatıyor. Demek ki dönmek güzel de, ama geçmiş hayatındayken makam seviyesinde o hayatın içinde idiyse, yeni hayatında da makam seviyesinde çıkmak zorunda. Eski hayatında makam imiş, yeni hayatında hal seviyesindeyse, o eski hayatı bir gün gelir, gene onu yener, yeni hayatını yener. Eski hayatı diyelim ki mesela albaymış eski hayatında, yeni hayatında yüzbaşı. Bu albay bu yüzbaşı yiyecek. Tekrar eski hayatına geri dönecektir bu adam. Eski hayatındayken hal ise, yani çok bozulmamış, biraz içine girmiş falan ama çok da girmemiş yani. Bir öyle, bir öyle falan, böyle bir karışık bir hayat yaşamış. O kötü hayatın içerisinde böyle bir makamlaşmamış o kötü hayat. Süreklilik kazanmamış kendinde. Eğer böyleyse o zaman çok kolay kurtulabilir yani Allah'ın izniyle. Yeni hayatında makam sahibi olmasa bile, hal sahibi olsa bile, bu hal öbür hali yenebilir. Ama tabii ki en güzel makam sahibi olmasıdır. Yani bir makama ulaşması, yani sabitleşmesi, yani kalıcı hale gelmesi. artık o güzelliklerin kendinde kalıcılaşması, geçici olmaktan çıkması. Bunu başarmak zorunda yani. Onun için böyle bir insan işte ben döndüm, eski hayatımı bıraktım dediği zaman bunu bilmeli yani. Ben eski hayatımdayken ne durumdaydım? Tam böyle göbeğinde miydim ben pisliğin? Kenarında mıydım? Ama fikri sapma, ama ameli sapma, kötü bir hayat fark etmez. Neresindeydin? Bana onu söyle. Kıyısında, köşesinde miydin? Tam göbeğinde miydin? Eğer o hayatın içindeyken tam göbeğindeysen, yeni hayatının da içinde tam göbeğinde olmalısın. Yoksa eski hayatına geri dönersin bir gün. Çünkü eski hayatı tadına bakmış, öyle bir çevresi oluşmuş, o hayata geri döndüğünde yeniden çevresi hazır zaten. Ne yapacağını biliyor ve insanın bildiği şey insana kolay gelir. Bildiğin bir mesleği yapacaksan kolay geliyor. Yeni bir meslek insana çok zor geliyor. Aynen öyle. Eski hayatını bildiği için kolay geliyor kendine. Geri dönmek kolay. Çevresi de hazır. Nereye gideceğini de biliyor zaten. Her şeyi biliyor. Onun tadını da almış. Pis de olsa bir tadı var. Onu da almış. Onun için dönmüş olan kimselere dikkat edilmeli. Onlar da kendine dikkat etmeli. Çevresindekiler de ona dikkat etmeli. Geçmişte hal miydi, makam mıydı? Şimdiki durumu nedir? Hakikaten kalbine iman girmiş mi? Yoksa yalnızca bir fikir mi bununkisi? Fikri bir değişiklik mi? Yani insanın sesinden, gözünden belli olur. Belli eder kendini. Mesela bu dediğim şahıs böyle temel eğitim derslerine gelmesi söylenilmişti. Bir iki geldi, ondan sonra kayıp. Zaten önceleri gelmiyordu. Ondan sonra çağırttırdım ben, geldi. Birkaç defa geldi, ondan sonra kayboldu gitti. Hiç derse gözü yok. Derse sağa sola bakıyor filan. Şimdi bu tür insanlar işte bunun kalbine bir şey girmemiş demektir. Buradan anlamak lazım yani. Ama anlamayanlar, ben hatta o zaman da ben anladım ve kızdım. Fakat anlamayanlar onu bana anlatırken, ben onu daha o zaman bilmezdim, tanımazdım. Ben o zaman sormuştum ve bana anlatırken arkadaşlardan bazıları, hocam benden çok ona güvenebilirsin diyerek anlatmışlardı. Ben diyordu, ufaklığımdan beri namazımı kıldığım anda ben camide imam olup namaz kıldırmadım hayatımda. Bu benden evvel gittin camide namaz bile kıldırıyor hocam. Bu çok gelişme gösterdi. Yani bir sene iki sene içerisinde çok gelişmeler sağladı yani, demişlerdi. Halbuki bu saçla sakalla, namazla, niyazla olmaz. Tecrübesiz insanlar namaza bakıyor. Halbuki bakıyorsun mesela, riyakarane haller var. Mesela bu dediğim şahıs beni gördüm 50 metreden koşardı. Yürümezdi. Koşarak gelirdi yanıma. Gelirdi, bir selam verirdi. Ondan sonra mutlaka elimi öperdi. Mutlaka. Bırakmazdı yani. Ama sonra namazı da bıraktı. Mafyaya geri döndü. Hatta bir adam öldürmüş duyduğuma göre. Yani geçmişi bozuk, mafyadan gelmiş zaten. Esrar, kumar, her şey var. Onun için yani hal ve makam konusunda bu aklıma geldi de, bir insanın geçmişteki hali, geçmiş hayatı hal ise çok korkulmayabilir ondan, çabucak değişebilir. Ama makam ise, tam göbeğine girmişse pisliğin, kolay kolay atamaz bunun üzerinden. Yeni hayatında da, güzel hayatında da makama doğru gitmeli, kalıcılaştırmalı, kalıcı olmalı, kalbi harekete geçmeli. Kalp harekete geçmiyor bazı insanlarda. Hayatı değişse bile, o hayatın çirkinliğini anlamış olsa bile, ama yine de bu hayatı da aslında çok da öyle benimsemiyor yani. Çok böyle canı gönülden yapmıyor aslında. Ama öyleymiş gibi gösteriyor kendini. Yani onun yakınındakilerin iyi tanıması lazım. Çünkü bazen böyle şahitlik yapıyorlar birisinin lehinde, ondan sonra o adam çürük çıkıyor. Yani şahitlik yapanlar dikkat etmeli. Şahitlik yaptığın adam sonra çürük çıkmamalı yani.